بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Değerli kardeşler, uzun bir aralıktan sonra bir daha toplandık elhamdülillah. Rabbim inşallah bu dersleri hayırlı vesilelere sebep eylesin. Kendi katında ubudiyet olarak telakki eylesin. İnşallah bu dersleri bereketli olsun, faydalı olsun. Bizlere ve İslam ümmetine inşallah faydalı olmayı nasip eylesin. Kardeşler, daha önceki derslerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın komutanlık yönünü öğrenmeye çalışıyorduk. En son Bedir Savaşı'ndaki Aleyhisselatü Vesselam'ın komutanlık yönünü öğrenmeye çalışmıştık. Başarılarını, taktiklerini öğrenmeye çalışıyorduk. Bugün inşallah Uhud Savaşı'nı biraz ben zikretmeye çalışacağım. Bu noktadaki bazı komutanlık yönlerinin üzerinde inşallah durmaya çalışacağım. Biliyorsunuz Bedir Savaşı İslam tarihinde çok önemli bir savaştı. İlk defa küfürle büyük bir savaş içerisine girmişlerdi. Müslümanlar ile müşrikler arasında büyük bir savaş olmuştu. Yani ilk defa yapılan ve önemli bir savaştı ve bu savaş Müslümanların lehinde bitmişti. Yani Müslümanlar zafer kazanınca bunlar için çok çok önemli bir kazanımdı. Çünkü müşriklerin arasında, yani bütün dünyada Müslümanların başarısı, kuvveti ortaya çıkıyordu. Ve etraftaki olan düşmanları da bu artık korkutmaya başlıyordu. Yani. Hani Müslümanlara karşı cesaretlenmiş olan, Müslümanlara işte planlar kuran, onları yok etmek için planlar kuran birçok müşrik artık bu savaştan sonra korkmaya başlamışlar. Kendi kabuklarına artık çekilmeye başlamışlardı. Medine'de var olan Yahudiler, Müslümanlara karşı olan o cesaretleri kırılmıştı. Bunun getirisi çok fazlaydı. Bununla beraber müşriklere de tabii çok ağır bir darbeydi. Çünkü müşriklerin Ceziretul Arab bölgesinde bir forsları vardı, bir makamları vardı. İşte büyük bir konumları vardı. İnsanların işte kendilerinden çekindiği, korktukları, işte Hicaz bölgesinde en şerefli yani topraklarda onlar orayı ellerine almışlar. Onlar hakimler. Millet hacca oraya gidiyorlar. Onların sözü orada geçiyor ve bir sürü yerlerde sözleri geçiyor. Bununla beraber tabii büyük ticaretleri var. Hem Yemen tarafına hem de Şam tarafına. Özellikle yazın Şam tarafına ticaret büyük oranda çalışıyor. Kış bastırdığı zaman da Yemen taraflarına ticaretleri ağırlık oluyor diyor. O yüzden İlafi Kureyş'in İlafi'yim. Hani İlaf suresinde, Kureyş suresinde Rihlete şitai ve sayf diyor. İşte o yaz ve kış yolculuğu diyor. Sefer için yani ticaret için olan yolculuklar. Bunlar Allah-u Teala'nın Mekke ehline verdiği bir ikramıydı. Ticaret yollarının açık olması. Tabi Müslümanlar güçlendikçe bu ticaret yolları da artık tehlikeye düşüyordu. Özellikle Şam'a olan büyük ticaretleri gün be gün tehlikeye düşüyordu. Ve kafile, o kafileyi de zaten Aleyhisselatü Vesselam kırmak için çıkmıştı. Artık gün be gün tehdit oluşturuyordu Müslümanlar. Hem ticaretlerini korumak, hem işte Bedir'de öldürülmüş olan ölülerin intikamını almak, hem kaybetmiş oldukları itibarları bir daha kazanmak amacıyla bu sefer hazırlık yapıyorlar müşrikler. Ve bir sene sonra bir daha büyük bir savaşa girmek üzere büyük bir hazırlığa giriyorlar. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu savaş için o da hazırlığa giriyor. Yani bu müşrikler Bedir'deki kaybetmiş oldukları itibarlarını, ölüleri için, yaralıları için ve bu ticaretleri için muhakkak ki intikam için büyük bir savaşa girecekler. Bunu aleyhissalatü vesselam iyi idrak ediyordu. Sürekli de malumatlar alıyordu yani o taraftan. Özellikle bu malumatları da Abbas yoluyla, Resulullah aleyhissalatü vesselam amcası Abbas Müslüman olmuştu. Fakat İslam'ını gizli tutuyordu Mekke'de ve Resulullah aleyhissalatü vesselam'a mektuplar yazıyordu. Haber gönderiyordu. Şu anda şöyle düşünüyorlar. Şu anda şu hazırlığa girdiler. Ve bu savaş hazırlıkları, savaşa çıkmaları meselesini aleyhissalatü vesselam haber almıştı. Bu da gösterir ki yani bir komutan karşı taraftan yani düşmanların hareketlerini, neler yapmak istediklerini, nereden ne gibi bir harekete geçtiklerini, neler hazırladıklarını iyi bilmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani savaşlarda savaşa girmeden önce savaşın tabiatını bilmek, karşı tarafı tanımak, yani düşman sayı olarak kaç bir sayıyla geliyor, silah durumları nedir, imkanları nedir, nereden işte harekete geçtiler, ne, planları nedir, ne yapmaya çalışıyorlar, bunu iyi tanımak gerekiyor. Başarılı komutanlar bu malumatları elde etmeye çalışan komutanlardır yani. Yani komutanlar da bir şekilde tabii karşı taraftan malumat alma yollarına muhakkak ki girmeleri gerekiyor. Artık bu değişik yöntemlerle olur. Yöntemlerden bir tanesi de belki kendini gizleyen fertlerin gidip işte onların arasında bulunmaları, onları yakından takip etmeleri. Tabii Aleyhisselatü Vesselam bununla da iktifa etmiyordu. Sadece Mekke'den gelen haberlerle de iktifa etmiyordu. Aynı zamanda gözetleyiciler de gönderiyordu. Belki tacir kılığında, belki herhangi bir fert kılığında, belki bir çoban kılığında, her türlü bir kılığa girebilir. İşte yollarda gelen giden ticaret kervanlarına sorarak, işte orduyu yakından takip ederek sayıları, durumları, imkanları nedir? Bu malumatları elde etmek çok çok önemli yani. Çünkü o zaman sen ona göre hazırlık yapmış olursun ve savaşta da bu kadar başarılı olursun. Yani sen hazırlıklı olduğun zaman onların getirmiş oldukları malzemeye karşı sen de ona göre yani tedbir alırsın. Tabi bu savaşta müşrikler 3000 kişi toplamışlardı. Yine büyük bir kuvvetle yola falan çıkıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların gelişlerini işittiği zaman Şura heyetini ne yapıyor? Kuba'dayken ona haber geliyor ve hemen Kuba'dan Medine'ye geliyor. İşte Ensar'ın ileri gelenlerini topluyor, muhacirlerin ileri gelenlerini topluyor, savaş komutanlarını topluyor ve hemen istişareye oturuyorlar, nasıl yapalım, nasıl edelim, onlara karşı ne yapalım diye. Ve tabii bir kısmı diyorlar ki ya Resulallah, burada kalalım, Medine'nin içerisinde kendimizi müdafaa edelim. Medine'den yani savaş vermemiz bizim için çok daha karlı. Çünkü ona göre yani hazırlığımız onlar kadar, yani kuvvetimiz, şeyimiz, imkanlarımız yok. Medine'de olursak biz çok daha başarılı oluruz. Onlar ona göre biz hazırlığımızı yaparız. Hem kadınlar da bize destekçi olur. Çünkü Müslümanların daha sayısı da azdır. Yani kuvvetleri yeterli değildir. Hem kadınlar, çocuklar çatılara çıkarlar, taş falan atarlar. Erkekler de sokak aralarında onlara karşı çarpışırlar. Hem böylece orduyu da bölmüş olur sokaklara girdikleri zaman mahallelere. Bir nevi yani düşmanı içeri alıp artık içeride yok etme projesi. Bu şekilde yaparsak hem kayıplarımız az olur hem de bu orduyu Allah'ın izniyle bu şekilde daha çok bertaraf ederiz. Bir kısmı yok ya Resulullah diyorlar, yani biz içeride kalmamız işte bizim korktuğumuz anlamına gelir ki bu bizim için iyi olmaz. Aynı zamanda gençler var, çok bastırıyorlar. İşte gidip savaşalım, kendilerini göstermek isteyen, Bedir Savaşı'na katılmamış olan kimseler şeklinde böyle şeyler istişarede bulunuyorlar. Ve özellikle gençlerden Aleyhisselatü Vesselam'a baya bir haberler geliyor. Ya Resulullah işte niye içeride? Aleyhisselatü Vesselam tabii ilk başta o da yani niyeti içeride müdafaa etmek. Ona meylediyor. Yani içeride kalıp, Medine'de kalıp, işte Medine'yi müdafaa etme yönünde. Fakat gençler bastırınca ya Resulullah dışarı çıkalım, işte niye biz korkumuzu göstereceğiz, Allah'ın izniyle biz onlara karşı şöyle yapacağız, böyle edeceğiz falan diye çok bastırınca Aleyhisselatü Vesselam tamam diyor, o zaman dışarı çıkacağız ve dışarıda savaşacağız. Tabi içeri girip hazırlıklarını yaparken sonra Resulullah Efendimiz'e gidiyorlar, ya Resulullah diyorlar, İşte gençler pişman oldular. Çünkü gençler diyorlar ki bakın Aleyhisselatü Vesselam yani karar almıştı aslında, içeride müdafaa savaşına daha çok meylediyordu. Siz çok şey yaptınız, yani istekte bulundunuz, bastırdınız. Aleyhisselatü Vesselam da bir nevi yani sizin size karşı bir tolerans hani tanıdı, bir iyilikte bulundu. Tamam dedi, sizin görüşünüzü aldı. Fakat bu konuda yanlış yapıyorsunuz. Yani Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki kararı her zaman daha isabetlidir, daha doğrudur şeklinde. Bu sefer gençler pişman oluyorlar. Tamam diyorlar, hani nasıl istiyorsa tamam içeride müdafaa edelim. Gidip Aleyhisselatü Vesselam'a durumu anlatıyorlar. Ya Resulullah, gençler pişman oldular. Tamam, yani sizin dediğiniz gibi olsun. İçeriden müdafaa edelim. Aleyhisselatü Vesselam da hayır diyor. Bir peygamber artık zırhını giyindikten sonra Allah-u Teala hükmünü verene kadar onu çıkarmaz. Artık bir şeye karar kılmışsa ona göre o işi ne yapar? Yapar yani. Tabi Allah'ın hikmeti var yani. Her şeyde büyük bir hikmeti var. Belki yani muhakkak ki tabi Allah-u Teala'nın yani Müslümanlara vereceği çok önemli mesajlar vardı bu savaşta. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle onların sözünü hani alıp ona göre davranması aslında bu savaşın akabinde Müslümanlara ve kıyamete kadar gelecek aslında bütün Müslümanlara büyük mesajlar verilecekti yani. Çünkü ona göre Allah'ın bir kaderi vardı. Yaşanacak olan müşkileler, sorunlar olacaktı. Ve bu hepsi Müslümanlara birer ders olarak geri dönecekti. Hani derler ya, bir musibet bin nasihattan iyidir. Yeri gelir belki sen nasihat edersin bazı kimselere fakat anlamazlar. Ve bastırırlar, illa şunu yapalım, bunu edelim. Sen de bastırırsan hayır bunu yapacağız diye belki de kopacak. Grup dağılacak. Ya bu emir illa kafasındaki olanı yapmak istiyor. İlla yani benim sözüm geçecek diye şey yapıyor. Bundan sonra belki dağılırlar. Yeri gelir belki emir yani başarısızlık olacağını bildiği halde der ki tamam sizin dediğiniz gibi olsun haydi yapalım der. Aslında bir mesaj veriyor. Bazı felaketler yaşandıktan sonra o elemanlar anlayacaklar ki he bu bizim anladığımız gibi değilmiş. Yani emir burada gerçekten çok isabetli davranıyormuş ama biz farkında değiliz. Hani mesela bu şeyi Taif'i Aleyhisselatü Vesselam muhasara altına aldığı vakit tabii açmaya çalışıyorlar, bayağı kayıp veriyorlar. Sonra istişare ediyor, bir tanesi diyor ya Resulullah diyor, yani bu Taif hani tilki misali gibidir bu Taif şu anda yani savaşçıları. Tilkiyi bıraksan sana bir şey yok. Yakalamak istediğin zaman deliğine girer, ondan sonra şey yapar, bayağı bir kaçar. Uğraşsan alırsın yani o tilkiyi çıkartırsın ama ne elini kolunu yırtar, bayağı sana zarar verir, ısırır bilmem ne ama bir şekilde çıkartırsın. Ama bırakırsan da sana bir zararı yok. Bir zaman sonra o tilkiyi başka türlü de avlayabilirsin yani. Aleyhisselatü Vesselam da diyor gerçekten yani burada bir kayıp vermenin bir anlamı yok. Şu anda bunları yani bize bir zararları yok. Orada diyor ki toparlanın geri döneceğiz. Bazıları ya Resulullah olur mu diyor, bu kadar yani yol geldik işte şöyle kayıp verdik. Buraları fethetmeden, bunları öldürmeden, şunu yapmadan, bunu etmeden nereye gidiyoruz? Şimdi Aleyhisselatü Vesselam bastırsa hayır geri döneceğiz diye içlerinde şey kalacak. Ya Aleyhisselatü Vesselam bize göre yani savaş taktı yani beşer olması hesabıyla yani bizim sözümüzü dinleseydi daha isabetli olurdu, şu olurdu, bu olurdu falan. Yani belki komutana karşı güvenleri biraz ne olacak, zayıflayacak. Bazı şeyleri yani bazı kimseler anlamayınca yaşatmak gerekiyor. Tamam diyor, o zaman devam ediyoruz. Haydi hazırlık bir dahaydı. Takaddüm işte şeyi kaleyi açmak için tabi Müslümanlar yine saldırıya geçiyorlar. Bunlar da tabi hazırlık yapmış. Yağları kızıştırmışlar. Ona göre okçularını yerleştirmişler. Bir taraftan ok yağmuru, bir taraftan yağlar dökülüyor falan. Bazı sahabeler şehit oluyor, bazıları yaralanıyorlar. Ondan sonra geliyorlar ya Resulullah diyorlar, yola çıksak mı ki? Acaba bıraksak mı ki? Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyor, emredin diyor, hemen hazırlık yapıyoruz. Geri dönüyoruz. Burada onlara ne yaptı? Bir ders verdi. Evet yani bazı kimseler şehit düşecek, yaralanacak. 8-10 kişi mesela hani 15 kişi böyle zarar görecekler ama bu belki tarih boyunca ders olacak yani. Allah-u Alem belki de hani bunun gibi bir Allah'ın tabi muhakkak hikmeti var. Aleyhisselatü Vesselam tamam diyor. Çıkacağız diyor artık. Ondan sonra işte şey yapıyorlar. Hazırlığa giriyorlar. Ve yola çıkarken Aleyhisselatü Vesselam tabi mutat olarak işte gündüz vakti herkesin göreceği şekilde harekete geçmiyor. Tedbir açısından hem yani düşmana karşı hem de yani gidecek olan malumatlar, hem etrafta çok düşmanlar var. Yani bir taraftan Yahudiler var, münafıklar var, etrafta müşrik kabileler var. Bunların da zararını def etmek için gece yarısı insanlar uykudayken, gafletteyken İslam ordusunu çıkartıyor. Çıkartırken de tabii her zaman malum olan yollardan falan da gitmiyorlar. Çok daha farklı yollardan Aleyhisselatü Vesselam götürüyor orduyu. bahçelerin arasından, işte tarlalardan geçerekten, hani normal ana yoldan değil de farklı yolları kullanıyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın tedbiriydi. Yani savaşlara her zaman çıkarken tedbirli bir şekilde çıkardı. Yani olabilecek bütün zararları Aleyhisselatü Vesselam hesap ediyordu. Ve onları def etmek için ona göre planlar kuruyordu. Bu da gösteriyor ki her zaman mutat olan yollardan, yani savaşa gitmek, düşmana karşı gitmek, bu da yanlıştır. Yani bizim için ibret olacak şey nedir? Hani belki mesela ribatlara gidilirken, işte ameliye gidilirken değişik zamanları seçmek, arada bir zamanları değiştirmek. Ondan sonra gidilen yolları arada bir değiştirmek. Çünkü sürekli aynı zamanda aynı yolu kullandığın zaman, düşman oraları iyi tanıdığı zaman sana ciddi zararlar verebilir yani. Ama arada bir değiştirdikçe bunların planlarını daha ne yapıyor? Bozmuş oluyor. Ve belki de artık zorlaştırmış oluyor. Yani belli olmuyor ki bunların ne zaman, nereye, nasıl gittiklerini falan biz kestiremiyoruz. Düşman artık hayretlere düşüyor yani, şaşırıyor. Bu da önemli yani. Hani mutat olan şeyden çıkmak, bu çok önemli yani savaşlarda. Her zaman klasik olan şeyi yapmak, bu yanlış yani. Sürekli, özellikle savaş, sürekli taktik istiyor, değişiklik istiyor. Ta ki düşman seni bilmesin, tanımasın yani. Her an nerede, nasıl, ne yapacağını bilmiyoruz desinler yani. Öbür türlü belli zaten, buraya şöyle yapacaklar, böyle dedikler. Onlar yapmadan biz vuralım, yapalım, edelim. Bazen Müslümanlar ciddi darbeler yiyorlar yani, bu sürekli aynı şeyi yapmaktan kaynaklanan. Evet. Ondan sonra tabi yolda giderken münafıklar kendi aralarında tabi kazan gibi kaynamaya başlıyorlar. Aslında savaşa normalde çıkmak istemiyorlar. Ama bunu biz nasıl yapalım, nasıl edelim? Tabi baştan da demiyorlar biz savaşa çıkmayacağız, gitmeyeceğiz demiyorlar. Biz savaşa çıktıktan sonra kendimizi göstereceğiz. Evet, gerçekten biz savaşmak istiyoruz, samimiyiz. Bu fikri vereceğiz. Onlarla beraber savaş meydanına giderken az bir şey kala diyeceğiz ki hayır yani, bunda yanlışlık var. Oradan geri dönelim. Geri döndüğümüz zaman daha fazla tesir eder. Daha fazla zararı olur diye münafıklar böyle bir taktik uyguluyorlar. Abdullah bin Übey bin Selul bunların başında, işte belli bir yere geldikten sonra neredeyse Uhud'a varmadan önce yolda diyor ki, işte bakın Aleyhisselatü Vesselam bizim sözümüzü almadı, ileri gelenlerin, büyüklerin sözlerini almadı, çoluk çocuğun, gençlerin sözüne uydu, bizi resmen ölüme götürüyorlar. Zaten savaş da olmayacak, savaş olsa bile başarısızlık olacak, bilmem ne olacak, ben nereye götürüyorum elemanlarımı yani, helak etmeye ben götüremem şeklinde bir yaygara kopartıyor ve ben geri dönüyorum diyor. Bu sefer ona bağlı olan münafıklar, onu sevenler, bunlar ne yapıyorlar yolda? İşte diyorlar biz geri döneceğiz. Tabi sahabe-i kiram bunlarla konuşuyorlar. Yapmayın, etmeyin, bakın helak olursunuz, şu olursunuz, bu olursunuz, Aleyhisselatü Vesselam muhalefet etmeyin deyince tabi bir işe yaramıyor. Ve oradan geri dönüyorlar, yoldan geri dönüyorlar. Tabi bir kısım sahabeler ya Resulullah diyorlar, yani müşriklerle savaşmadan izin versen biz bunlarla önce bir savaşalım, kılıçtan geçirelim, ne olacaksa olsun, ondan sonra artık müşriklerle yani savaşalım, çünkü önce bu düşmanları içimizden temizleyelim. Bir kısmı hayır ya Resulullah, bunları zamana bırakalım şeklinde ihtilaflar oluyor. Aleyhisselatü Vesselam tabi şey yapıyor, konuşuyor sahabelerle, sonra diyor ki hayır, bırakın diyor, şu anda bunlarla savaşmak, bunlarla çekişmenin zamanı değil stratejik olarak, çünkü münafıklarla uğraşman demek senin bitimine sebebiyet verecek olan şey demektir. Örnek verin, mesela hani devleyi bitiren unsurlardan bir tanesi asli düşmanları belki bıraktı ve hatta onlarla uğraşırken bir de içeriden cepheler açtı. Yani Müslümanlar karşı da cepheler açtı. İşte münafık tipi insanlara da açtı. Her çeşide karşıya böyle cepheler açtı. Tabii bu kadar cepheler içerisinde savaşması zaten söz konusu değildi. O yüzden hani çöküşünü ne yaptı? Hızlandırdı yani. Devlenin çöküşü bir nevi böyle herkese savaş açması sebebiyleydi yani. Dolayısıyla münafıklara hani kuvvetin olmadığı yerde, daha zayıf olduğun yerlerde münafıklara karşı savaşa başlamak, savaşa girmek de stratejik olarak çok yanlış bir taktiktir. Yani onu birincisi hem zamana yaymak gerekiyor, İkincisi belki bunlardan ikna olacak, dönecek olanlar vardır. Üçüncüsü davetin başında ya bak Müslümanlar Müslümanları öldürüyorlar. İmajı vermemen gerekiyor. Suretini bozmaman gerekiyor. Yani gelecek olan büyük mefsedetleri def etmek için yeri gelir ne yaparsın? Münafıklarla uğraşmazsın. Savaşmazsın. Ama onların şerlerine karşı da her zaman ihtiyatlı davranırsın. Aleyhisselatü Vesselam da bırakın diyor bunları. Ve bunlar tabii çekilirken Müslümanlardan da etkilenen kimseler oluyor. İki kabile de etkileniyorlar. Bunlar da düşünüyorlar. Biz de mi gitsek? Bu savaşa girmesek? Ve tabii gidip onlarla konuşuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam nasihat ediyor. Ondan sonra kalplerine Allah-u Teala sekinet veriyor. Onlar devam ediyorlar. Ama tabii ordunun üçte biri ayrılmış oldu. Müslümanların sayısı 1000 kişi. Üçte biri ayrılınca neredeyse 350'ye yakın geriye 650 kişi kalıyor. Karşı taraftan müşriklerin sayısı 3000 kişi. Tabii ciddi bir rakam, Müslümanların birkaç katı. Ve Uhud tarafına geldikleri zaman Aleyhisselatü Vesselam yine orada taktik olarak Uhud dağını sırt tarafına veriyor. Yani İslam ordusu sırtlarını dağa doğru veriyor. Ta ki dağ tarafı onlar için bir koruma şeyi olsun. Yani çünkü dağı aşıp oradan saldırıya geçmeleri imkansız bir şey. Böylece yani Aleyhisselatü Vesselam'ın daha hızlı bir şekilde savaş alanına gitmesi, sonra hemen işte oradaki duruma göre hemen işte İslam ordusunu düzene sokması, dağı arka taraflarına almaları, sonra işte tepeye hassas olan noktada buradan etrafını sarıp Müslümanları abluka altına alabilirler diye hemen oraya 50 kişiyi yerleştirmesi, okçuları yerleştirmesi. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki yani onlara olan talimatı çok çok önemli. Hani bizim yani savaşta öldürüldüğümüzü de görseniz, kuşlar artık bizi kapıp göttüklerini görseniz dahi ben size emretmediğim müddetçe sakın sakın yerinizden ayrılmayın diye tembih etmesi. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam tahmin ediyor hani bazı savaşın gidişatına doğru bunlar etkilenip bunlar yerlerinden ayrılabilirler. Ve burası bu nokta çok çok hassas ve tehlikeli. Bu nokta kesinlikle bırakılmaması lazım. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam çokça tembihte bulunuyor. Bırakın diyor, biz hani burada kaybetsek dahi, işte bizim cesetlerimizin üzerinde artık bizi çiğneseler dahi, kuşlar artık bizi kapıp götürüyorlar yani, hani parça parça babalar oturmuş cesetlerle şey yapıyorlar, didişiyorlar, yiyorlar yani falan. Hani böyle bir durumu görmenize rağmen yine de yerinizden ayrılmayın. Benden emir gelmediği müddetçe. Bu da hani komutana yani bağlı kalmanın çok çok önemli olduğunu, hassas olan bir noktayı komutan gözetlediği zaman hani o noktada ne olursa olsun o noktayı bırakmamak gerektiği olduğu. Çünkü insan bazen anlayamıyor yani işin tehlikesini sezemiyor. İleri gelen kimseler bunu iyi anlarlar. Onlara tembih ediyor ama Allah'ın takdiri yine de o savaşın gidişatında o okçular biliyorsunuz hani yerlerinden ayrılıyorlar. 8 kişi müstesna 42 kişi yerlerinden ayrılıyorlar. Emirlerine hatta isyan ediyorlar. Tamam artık savaş bitti, biz de yardıma koşalım, zaten sayı az. Ganimetler kaybolmasın, bir taraftan ganimet toplarız, bir taraftan işte kaçanları öldürürüz falan filan. Halbuki çok büyük bir hataydı. Ve Aleyhisselatü Vesselam orduyu düzenlerken 3 bölüme ayırması, işte muhacirler bölümü, ensarın da 2 bölüme ayırıyor. Çünkü eskiden Evs ve Hazreç kabileler diye 2'ye ayrılıyordu. O kabileleri böyle şey yapması yani, 3 kütleye bölmesi yani muhacirler kütlesi, işte Ensar'dan Evs kabilesi kütlesi, bir de Hazreç kabilesi kütlesi. Bu da savaş taktiklerinden bir taktik. Yani birbirine yakın olan kimseleri aynı şeyde mefrezede çıkarmak ve savaşa katmak. Ondan sonra safları işte düzenlerken safların önüne mesela en savaşçı olanlar, en kuvvetli olanları getirmesi. Çünkü bunlar savaşta yol açacaklar. Hem yani cesaret sebebi olacaklar diğer Müslümanlara. Hem safları bölecekler, yol açacaklar. Müslümanlar da arkalarından ilerleyecekler. O yüzden safların önüne de en kuvvetli olanları, en cesur olanları, savaşçı olanları Aleyhisselatü Vesselam getiriyor. Ve onlara emrediyor, sakın sakın size talimat vermeden de savaşa başlamayın. Benim emrimle hareket edin. Burada da işte ordunun böyle komutanın emriyle kontrolünde yani savaşa başlatma amacı var. Çünkü komutan eğer ki hakim olamazsa, herkes kafasına göre iş yapmaya başlarsa ondan sonra hakimiyetini yitirir komutan ve ondan sonra zaten başarısızlık olur, düzenleyemez. O yüzden sürekli komutana bağlı olup komutanın talimatıyla hareket etmek en doğru, tabi en isabetli olan durumdur. Aleyhisselatü Vesselam bunu da tembih ediyor. Ve savaş hazırlığına giriyorlar. Müşrikler de tabi gelip hazırlığa giriyorlar. Ve müşriklerin başında Ebu Sufyan var komutan olarak. Ebu Sufyan bir taktik uyguluyor. Savaş alanına geldiği zaman gelip sesleniyor Müslümanlara ve diyor ki ey Ensar diyor, yani ey Medine halkı diyor. Aslında bizim savaşımız sizinle olan bir savaş değildir. Bizim sizinle alıp veremeyeceğimiz bir davamız yoktur. Bizim davamız işte bizim içimizde bizi bölen, bizlere zararlı olan Muhammed ve ashabı aleyhissalatü vesselam, yani muhacirlerdir. Sizinle bir işimiz yok, siz geri dönün, selametle gidin, yurdunuzda kalın, biz bunlarla savaşacağız. İşimiz bunlarla. Burada böyle bir taktik uyguluyor, belki ne yapar? İşte onları aleyhissalatü vesselam'dan ayırır. Hani günümüzde de bazen bu kafirler bu taktiği uygular. Amerika mesela ve hatta işte bazı küfür kuvvetleri, bazı fırkalara diyorlar ki sizinle bir savaşımız yok. Aslında bizim bütün savaşımız bu aşırıcı olanlarla. İşte IŞİD'le ve hatta El-Kaide'yle ve hatta işte şu fırkayla, bu fırkayla mesela ne yaparlar? Bir kısmını savaştan geri çekme, onları şey etme, soğutma taktiğidir. Bu oyuna düşmemek gerekiyor. Tabi böyle Ebu Sufyan gelip şey yapınca Ebu Sufyan'a hakaret ediyorlar, küfrediyorlar. Defol git diyorlar. Yani biz senin oyununa düşecek kimseler değiliz. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Öleceksek beraber öleceğiz, yaşayacaksak beraber yaşayacağız. Yani biz aynı kaderin içindeyiz. Hani bunlar bizim bizden, biz onlardanız. Biz kesinlikle hani onlardan ayrılmayız şeklinde Ebu Sufyan'ı ne yapıyorlar? Kovuyorlar. Böylece o şey de düşmüş oluyor. Ebu Sufyan tabi bununla yetinmiyor. Bu sefer tutuyor. Ebu Amr Rahib adında birisi var. Yine Medine'de yaşayıp ileri gelenlerden bir tanesi ama Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiyor. İslam güçlenince bu sefer Medine'den kaçıyor. Rumlara gidiyor. Rumları Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Müşriklere gidiyor. Müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Sonra müşriklerin arasında yaşıyor. Daha sonra Rumların arasına gidiyor. Sonradan da helak oluyor. Aleyhisselatü Vesselam ona beddua ediyor. Ebu Amr Rahib denen kişi. Aleyhisselatü Vesselam gidip ona İslam'ı anlatınca diyor ki dünyada diyor en düşman edindiğim, en sevmediğim, en nefret ettiğim adam sensin. Ben sana açıkça söyleyeyim diyor. Ben senin kesinlikle dinine, davana iman etmiyorum, kabul etmiyorum. Ve şunu da bil, ben yaşadığım müddetçe ölene kadar ben sana karşı ne var ne yok bütün mücadelede bulunmaya çalışacağım. Bütün malımı, her şeyimi sana karşı infak edeceğim, seni yok etme noktasında. Aleyhisselatü Vesselam da buna beddua ediyor. Git diyor, Allah sana senin belanı verecektir ve ya Rabbi diyor bunu zelil, garip bir şekilde, yani vatanından, diyarından uzak bir şekilde bunun canını al, zelil bir şekilde canını al diye Aleyhisselatü Vesselam ona beddua ediyor. Çünkü İslam'a çok düşman birisi ve hiçbir yerde karar kılamıyor, yani bir orada, bir orada, bir orada, en son Rumların tarafında mı helak olup gidiyor. Bu Ebu Amr'ı kullanıyor. İşte Ebu Amr geliyor, kabilesine sesleniyor, akrabanın tanıdıklarına, işte bunların peşinden gitmeyin, bakın sizi helake götürecekler, oturun yurdunuzda, başınıza felaketler getiriyorsunuz falan diye bunu taşlıyorlar, bunu şey yapıyorlar, hakaret ediyorlar, Allah belanı versin yani. Bir sen, yani senin rezilliğini mi dinleyeceğiz falan, bunu kovuyorlar. Bu da tabi başarısız oluyor. Müslümanları şey yapamıyor, bölemiyor. Ondan sonra müşrikler mübareze istiyorlar. Talha bin Osman ortaya çıkıyor. En müşriklerin kahramanlarından, savaşçılarından. Ona karşı Ali radıyallahu anhu çıkıyor. Tabi Müslümanlarda da Ali radıyallahu anhu gerçekten çok savaşçı, çok cengaver birisi. Bu mübarezelerde genelde çıkan birisiydi yani. Bedir Savaşı'nda da çıkmıştı biliyorsunuz. Uhud Savaşı'nda da çıkıyor. Ve bu en savaşçı olan şahsiyeti öldürüyor bu savaşta. Ve ileriki safhalarda da mübarezelerde çok bulunan, yani Ali radıyallahu anh gerçekten yani kahramanlık yönü, savaşçılık yönü, güç yönü, yani felaket bir şahsiyet yani. Ali radıyallahu anh'ın karşıya çıkıyor, ona karşı çıkıyor, onu öldürüyor. Öldürdükten sonra, ondan sonra savaşa ne yapıyorlar? Giriyorlar. Ve tabii ilk başlarda savaş çok çok iyi gidiyor. Müslümanlar ilerlemeye başlıyorlar. Hatta yani karşı taraf yenilmemek için, kaçmamak için kadınları falan getirmişler. Kadınlar bir taraftan deflerle işte bunları şey yapıyorlar, teşvik ediyorlar, cesaret vermeye çalışıyorlar. Fakat Müslümanlar onlara karşı yani çok güzel bir şey sergileyince savaşta, bir kahramanlık, kadın madım falan bunlar dinlemiyorlar. Yani bırakıyorlar kadınları, kaçmaya başlıyorlar. Kadınlar da tabii defleri falan atıyorlar, kaçmaya başlıyorlar. Ve bayağı bir kargaşa yaşanıyor. Tabii karşı tarafta daha İkrime var. O zaman Müslüman olmamış, atların başında. Halid ibn-i Velid var atların başında. Bunlar çok başarılı komutanlar. Ordunun dağıldıklarını görünce diyorlar tamam yani savaş bitti artık. Yani bunlara karşı başarısız olduk falan diye. Ama bir taraftan da tabii tepeyi de gözetliyorlar. Ah şu tepe boş olsa aslında o taraftan bir hamle yapardık. Ama tepede bunlar olduğu müddetçe hamlemiz başarısız olur diye. Sürekli de orayı da gözetliyorlar. Allah'ın takdiri işte okçular da oradan ayrılınca Halid ibn-i Velid diyor tam fırsat elimize geçti diyor. Ondan sonra atlıları alıyor oradan bir daha bir saldırıya geçiyorlar. Müslümanların arkalarından bu sefer saldırıya geçince bu sefer planlar tamamıyla değişiyor. Yani savaşın seyri tamamıyla değişiyor. Bir anda Müslümanlar iki ordu arasında kalıyorlar. Tabii müşrikler bu durumu görünce bu sefer bunlar da cesaret alıyorlar, hemen toparlanmaya başlıyorlar. Bu sefer bunlar da bir daha atağa geçiyorlar. Ve derken savaş iyice kızışıyor. O anda artık Müslümanların hakimiyeti yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Kargaşa yaşanıyor. İki taraf arasında kalınca bir de o aralar Mus'ab bin Umer şehit edilince Aleyhisselatü Vesselam'a çok benziyordu. Oradan bağırmaya başlıyorlar. İşte Muhammed'i öldürdük, müşrikler hemen o şeyi çığlığa atıyorlar. Muhammed'i öldürdük falan deyince bir kısmının kafasında o yerleşiyor. Hatta Müslümanlardan da öyle zannedenler oluyor. Eyvah diyorlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşta öldü. İşte savaşta öldü, komutan gitti falan, o şeyi psikolojisi tabii onları çökertiyor. İşte abluka altında kalmaları şeyiyle bu sefer orada Müslümanlar yavaş yavaş hezimete uğramaya başlıyorlar. Tabii Medine tarafına kaçanlar, dağa doğru kaçanlar, işte ne yaptığını bilmeyenler falan orada Aleyhisselatü Vesselam hakimiyeti bir anda zayıflıyor, kayboluyor. Ancak etrafında bazı kimseler var, onlar biliyorlar işi. Ve Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki yani o zor durumda yani belli yani bu İslam ordusu bu şekilde devam edecekse bitirilecek yani yok edilecek. Burada da Aleyhisselatü Vesselam'ın çok büyük bir başarısı var. Özellikle orada sebat etmesi, var olan kimselerle yine yani düşmana karşı hamle uygulayıp Müslümanları yine toparlamaya çalışması ve hatta kendisini çok büyük tehlikeye atıyor. Diyor ki hayır ben buradayım, yaşıyorum. İşte ben yaşıyorum şeklinde Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Sesleniyor. Ve Müslümanlar toparlanın falan şeklinde kendisini çok büyük tehlikeye atıyor. Ama bundan başka bir çaresi de yoktu Aleyhisselatü Vesselam'ın. Tabi sesini işittikleri zaman ondan sonra artık sürekli hamle yapmaya başlıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek üzere artık neredeyse herkesin kılıcı ona doğru yöneliyor. Silahları ona doğru yöneliyor. Ve sürekli hamleler yapa yapa Aleyhisselatü Vesselam tabi çok zor durumlara düşüyor. Orada bu Ebu Amir tuzaklar kurmuş, bazı çukurlar falan kazımış. O çukurlardan bir tanesine düşüyor Aleyhisselatü Vesselam. Yaralanıyor, dizleri falan yaralanıyor. Onu çıkartıyorlar o çukurdan. Ondan sonra taş falan atıyorlar. O taşın bir tanesi ona isabet edince tabii şey yapıyor. Yüzüne halka giriyor. İki dişi, mübarek dişi kırılıyor. Halkalar yüzüne giriyor, çıkmıyorlar. Daha sonra tabii Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah savaş bitiminde Ebu Bekir çıkarmaya çalışıyor. Allah için bırak diyor, ben çıkaracağım diyor. Tabi elle çıkarılacak gibi değil, dişleriyle ısıraraktan pense mesabesi gibi. Yani pense falan şu bu olmayınca. Dişleriyle ısırıp çıkarırken, birinci halkayı çıkarırken bir tane dişi kırılıyor Ebu Ubeyde'nin. Şu şeye bakın yani fedakarlığa falan. İkinci yine halkayı çıkarırken ikinci dişi düşüyor yani. Kanamaya başlıyor yani. Ancak hani çok sert bir şekilde pense gibi ısıraraktan çıkarması gerekiyor. Onun orada fedakarlığı söz konusu ve iki tane ön dişi ne yapıyor? Düşüyor. Ebu Ubeyde'nin cerrah cennetle müjdelenmiş büyük zatlardan bir tanesi. Tabii iki dişin düşmesi şimdi günümüzdeki gibi imkan da yok. Hani gideyim dişçiye hemen bana güzel bir takım yapsın, böyle bir durum yok. Bunun manası ölene kadar iki diş düşmüş bir şekilde yaşayacak. Ve insanı normalde çirkin gösteriyor hani iki dişin düşmesi önde. Ama Allah-u Teala onun o yaptığı amele mukabil diyorlar ki o iki dişi düştükten sonra o kadar yakışıklı oldu ki eskiden daha güzel oldu diyorlar. Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah hani kim görüyorsa ya o acayip bir adam, ne kadar yakışıklı, ne kadar güzel. Subhanallah, Allah-u Teala ona öyle bir güzellik veriyor ki dişli olan halinden daha güzel oluyor. Bu da yani samimi olanlara Allah-u Teala'nın şeyidir, ikramıdır. Elhasıl orada işte Müslümanlar dağılmaya başlıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam bir daha ne yapıyor? Orduyu toparlamaya çalışıyor. Orada tabi çok büyük fedakarlıklar oluyor. Tabi bu savaşta büyük önemli şahsiyetler şehit düşüyorlar. Hamza radıyallahu anhu mesela çok önemli bir şahsiyetti onlar için. Mus'ab bin Umeyr bir önemli bir şahsiyetti. Ebu Ducana gibi şahsiyetler, bu önemli şahsiyetler bu savaşta tabi şehit düşüyorlar. Ensardan bazıları çok büyük kahramanlık gösteriyorlar. 9 tane ensar, 7 tane ensar Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde siper oluyorlar. Ve teker teker her birisi öldürülene kadar önünden çekinmiyorlar. Bir tanesi öldürülüyor, şehit oluyor, ikincisi kalkıyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam hani beni koruyacak var mıdır? Cennette yani benim komşum olacaktır diye müjdeyi verince etrafındaki olan 7 ensar teker teker kalkıp Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde siper oluyorlar. Vücutlarını siper ediyorlar. Şehit olana kadar kesinlikle bir adım böyle geri atmıyorlar. O şehit oluyor, öbürü kalkıyor. O şehit oluyor, öbürü. 7 tanesi de Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde teker teker şehit oluyorlar. Orada işte Talha bin Ubeydullah kolunu falan yitiriyor. Orada felç oluyor. Yani aldığı yaralardan dolayı. Öyle savaş gösteriyor ki Ebu Bekir radıyallahu diyor ki bu savaş Talha'nın savaşıydı diyor. O kadar büyük kahramanlık gösteriyor Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde. Zübeyr ibn-i Avvam olsun, Sa'd bin Ebi Vakkas olsun. Sa'd bin Ebi Vakkas çok keskin nişancı, sürekli ok atıyor. Düşünün Aleyhisselatü Vesselam oklarınızı sağda verin diyor. Sonra oklarını ona veriyor, sağda veriyor. Aleyhisselatü Vesselam önünde sürekli ne yapıyor? Ok atıyor. Düşman çünkü sürekli hamle yapıyor. Düşünün Aleyhisselatü Vesselam o kadar güzel ok atıyor ki Sa'd, at diyor ya Sa'd diyor, anam babam sana feda olsun ya Sa'd diyor. Düşün yani Aleyhisselatü Vesselam bu sözü kimse yani kullanmamıştır. Bir tek Sa'd'a nasip oluyor, o şerefe o nail oluyor. Aleyhisselatü Vesselam ona öyle diyor, anam babam sana feda olsun, at ya Sa'd diyor. Sa'd da tabii attığı zaman isabet ettiren bir şahsiyet yani. Orada işte sahabeler cesetlerini siper ediyorlar. Hatta hani Nüseybe var radıyallahu anha. Kılıcı alıyor. Hatta yani kıssasında diyorlar yani yolda şeyi görüyor. Bazı kimseler hani çıkarken savaştan ne oldu falan diyor. Ya işte savaş kaybedildi. Resulullah işte haberlere göre öldürüldüğü şeklinde şehit edildi falan, böyle şeyler haberler gelince yazıklar olsun diye siz savaşı mı bırakıyorsunuz falan diye, nerede kılıç verin, eline bir kılıç alıyor. Normalde Müslümanlara yardım etmek amacıyla gitmiş olan. Kılıcını alıyor, ondan sonra o da savaşa gidiyor. Aleyhisselatü Vesselam bakayım sağlam mı, ne durumda, onu korumaya gideyim falan. Hatta diyorlar rivayetlerde babasını falan görüyor yani ölü bir şekilde, umurunda olmuyor. Diyorlar ki senin çocuğun da şehit düştü, umurunda olmuyor. Kardeşi yani babası, kardeşi, oğlu falan 3-4 kişi yani aileden en önemli olan 3-4 kişiyi falan kaybediyor. Her seferinde Aleyhisselatü Vesselam nerede, sağlam mı, ne durumda falan diye soruyor. En son malumatını alıyor, işte şu tarafta sağlam yani şeklinde gidip savaşıyor. Ve çok şeyler alıyor yani darbeler falan alıyor. İbnül Kam'a bunun boynuna vuruyor, baya bir sırtı falan açılıyor. Ve neredeyse ölecek şekilde düşüyor, onu o şekilde Medine'ye kaldırıyorlar yaralı ama yaşıyor. Daha ileriki safhalarda bir savaşta Farslara karşı yapılan savaşta şehit düşüyor. Böyle savaşçı bir kadın, Nüseybe radıyallahu anha. Hatta yani bir rivayet daha var. Bir oğlu işte bu şehitleri falan gördükten sonra oğlu geliyor. İşte anne diyor savaşın durumu şöyle oldu, böyle oldu falan filan deyince oğlum git diyor. Git savaş diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde. Git savaş, eğer ki savaşmazsan Aleyhisselatü Vesselam o halde bırakırsan sana emzirdiğim bütün sütlerim haram olsun sana. Git onun önünde öl diyor. Böyle fedakar bir kadın ve kendisi de tabi giriyor savaşa. Aleyhisselatü Vesselam önünde o da yaralar alıyor. İbnül Kam'a ona çok ağır darbe vuruyor, yaralıyor. Onu yaralı bir şekilde kaldırıyorlar. En mühim Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra işte o mevkiften Müslümanları çıkartıyor. Orduyu yine toparlıyor. Ondan sonra daha doğru haydi çekinin diyor. Daha doğru çekilmeye başlıyorlar. Ve artık dağdan kendilerini müdafaa ediyorlar. Müşrikler bakıyorlar ki yani onlara karşı şey yapamayacaklar, zarar veremeyecekler, zarar görecekler. Tamam diyorlar, biz savaşı kazandık diyorlar. Haydi toparlanın, yeter diyorlar. Ondan sonra geri dönelim falan diyorlar. Tabi Ebu Sufyan geliyor işte dağın yanına, orada sesleniyor. İşte aranızda Muhammed var mıdır diyor. Yaşıyor mu falan diyor. Kimseden ses çıkmıyor. Aleyhisselatü Vesselam ses çıkarmayın diyor. Hani bilmesinler Aleyhisselatü Vesselam yaşayıp yaşamadığını. İşte aranızda Ebu Bekir var mı, yaşıyor mu falan. Kimseden ses çıkmıyor. Aranızda Ömer var mı, yaşıyor mu falan. Hazreti Ömer şey yapamıyor, dayanamıyor. Ey Allah'ın düşmanı diyor. Resulullah da sağlam diyor. Ebu Bekir de sağlam, ben de sağlamım. Hani kahrolasın falan şeklinde şey yapıyor. Ondan sonra işte diyor ki Bedir'e karşı Uhud diyor. Savaş böyledir, sicel yani. Bir yenilme varsa bir de yenme vardır. İntikamını aldık diyor. Yücelsin Hubel falan diyor. Aleyhisselatü Vesselam cevap verin diyor. İşte diyorlar ya Resulallah ne cevap vereceğiz? Siz deyin ki Allah-u Teala daha yücedir. İşte kalkıp diyorlar ki Allah-u Teala Allahu Ekber ve Azze. Yani Allah-u Teala daha azizdir, daha yücedir. Sonra işte sizden şöyle şöyle öldürdük falan diyor Ebu Sufyan. Onlar da işte Aleyhisselam deyin ki işte bizim ölülerimiz cennette, sizin ölünüz cehennemdedir, ateştedir falan. Ondan sonra diyor ki bir daha bu savaşa karşılık bir daha biz sizi davet ediyoruz. Yani gelecek seneye bir daha yani mübarezeye, şeye, savaşa biz çağırıyoruz. Erkekseniz gelin. Aleyhisselatü Vesselam tamam diyor. Yani geleceğiz diyor. Sen bizi bekle diyor. Bir sene sonra Aleyhisselatü Vesselam yine ordu alıp gidiyor da söylenmiş olan yere, fakat gelmiyorlar. Müşrikler korkuyorlar. Gelmiyorlar. Ondan sonra Ebu Sufyan diyor ki ya Muhammed diyor, sizin aranızda diyor bazı kimseler hani öldürülürken Aleyhisselatü Vesselam, sizin ashabınızdan öldürülen kimselerin işte kulaklarını falan kestiler, işte bazı müsle yaptılar, yani bazı organlarını falan kestiler, biçtiler. Ama haberiniz olsun, ben böyle bir emri vermedim. Hani şahsi yaptıkları şeylerdir. Hanımı da var, Hint de var, hani o zaman Müslüman olmamıştı. İşin içinde onlar da var, başkaları da var. Hani ben bunu emretmedim diyor, haberiniz olsun diyor. Ve ondan sonra orduyu toparlıyor, yola çıkıyorlar. İşte zafer kazandık falan diye. Tabi bu savaşta 70 tane sahabe şehit düşüyor. Bayağı yaralı kimseler oluyor. 70 tane yaralı oluyor sahabelerden. Ve tabi müşriklerin ordusu yola çıkıyorlar, geri dönüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam da ondan sonra işte iniyorlar, şehitleri falan toparlıyorlar. Onları gömmeye başlıyorlar. Tabi Aleyhisselatü Vesselam özellikle amcasının işte kesilmiş olan yüzü, kulağı, burnunu falan, ciğeri falan çıkartılmış. O manzarayı gördükten sonra çok çok üzülüyor. Ve yemin ediyor, diyor ki gelecek sefere diyor biz de onlardan yani böyle öldürdüğümüz zaman ben işte 40 kişiye aynı şeyi yapacağım falan diyor. İntikamı ağır olacak falan diyor. Daha sonra Allah-u Teala uyarıyor, hani müsle yapılmasını yasaklayınca Aleyhisselatü Vesselam yemin kefareti ödüyor, böyle bir şeyden vazgeçiyor. Tabi oradaki şehitleri gömerken en çok Kur'an-ı Kerim kim almıştır? İkişer ikişer bunları işte kabirlerde gömmeye başlıyorlar. O işte en çok Kur'an-ı Kerim'i ezberleyeni ön tarafa alıyor, öbürünü ikinci şeye alıyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam orada amcası için bir söz söylüyor, diyor ki vallahi diyor benim halam olan Safiye, yani amcamın kız kardeşi olan yani Safiye, eğer ki üzülmeyeceğini bilmiş olsaydım ben onu İşte şeylere, kuşlara, vahşi hayvanlara yem olarak bırakırdım. Ta ki kıyamet gününde onların karnından şey olsun, haşredilsin. Yani gelip parçalayacaklar, parça parça olacak. Hani Allah yolunda artık hani parçalanmış, gitmiş yani bir şekilde. Hani ben bu şekilde bırakırdım cesedini ki kıyamet günde onların karınlarından böyle mahşere gelsin. Ama yani halam Safiye çok üzülecek. O yüzden onu ne yapıyor? Gömüyor. Bundan da alimler şuna işaret ediyorlar. Yani kişi Allah yolunda hani öldürüldüğü zaman eğer ki cesedini parçalıyorlarsa, parça parça oluyorsa bu Allah'ın yanında inşallah faziletini gösteriyor. Daha bir fazilettir. Hatta yani bundan yola çıkarak işte istişhat ameliyenin çok faziletli bir ameliye olduğunu da anne diyorlar, bundan da işaret alıyoruz. Hani orada kişi ne yapıyor? Parçalanıyor yani. Belki hani parça parça kıyma gibi oluyor neredeyse. Yani ceset meset bazen görünmüyor yani. Ancak et parçacıkları oluyor. Hani Allah yolunda böyle parçalanmanın da ayrı bir fazileti var. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam öyle dedi yani. Eğer ki üzülmeyeceğini bilsem bırakırım, dışarıda bırakırım. Artık vahşi hayvanlar bunu ne yaparlar? Parçalarlar yani. Kaç, belki yüzlerce hayvan bundan nasıl bir şey yapacak, parça alacak falan. El mühim, bu savaşı bu şekilde kaybediyor Müslümanlar. Normalde yani hani şeye göre, hani bazı hesaplamalara göre yani savaş kaybedilmiş deniyor, fakat gerçek anlamda yani savaşı tahlil eden komutanlar ve de savaş şeyleri, uzmanları diyorlar ki aslında bu bir kayıp değildi. Yani Müslümanlar bu savaşı kaybetmiştir denmesi doğru değildir. Niye? Çünkü birincisi Müslümanlar savaşın başında zafer kazanmışlardı. Küçük, yani az bir topluluk olmasına rağmen büyük topluluğu yenmişlerdi. Ama okçuların bir hatası sebebiyle mesele ikinci şekle dönüştü. İkincisi, Müslümanları muhasara altına alıp aslında neredeyse onları yok edecek durumda olurken Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanları yine oradan çıkartması başarıyla, yani o İslam ordusunu helaktan çıkartıp işte kurtarması, bu nedir? Yine Müslümanların başarısını gösteriyor. Yani müşrikler onları yok edemediler, bitiremediler. Yoksa hani zafer kazanmış olsalardı yani İslam ordusunu kırıp geçmişlerdi. Üçüncüsü, Müslümanların ileri gelen komutanları ölmedi bu savaşta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yaşıyor. Arkasında Ebu Bekir yaşıyor. Ömer yaşıyor. Osman bu savaşta yoktur radıyallahu anhu. Ali yaşıyor. Yani sahabenin ileri gelenleri, Evs ve Hazreç kabilenin liderleri burada yaşıyorlar. Yani büyük komutanlara bir şey olmamış. Bu da bir başarı şeyi. Başka, işte normalde eskiden yani savaş bittikten sonra genelde yenmiş olan ordu orada savaş meydanında belli bir müddet beklerdi yani. Hem hakimiyetini göstermek, hem hani bunlara artık kalmış olan ufaklı tefekli yine böyle yani şeyleri varsa kuvvetleri, bunları da bertaraf etmek falan, böyle kalırlardı. Mesela Aleyhisselatü Vesselam her gittiği yerlerde savaş bittikten sonra 3 gün kalmıştır. 3 gün geçtikten sonra ondan sonra geri dönmüştür. Hani artık bunların bir kuvveti bir şeyi yoktur falan diye emin olduktan sonra geri dönmüştür. Müşrikler orada hiç beklemeden hemen yola çıkıyorlar. Yani bir nevi kaçıyorlar işin doğrusu. Orada 3 gün falan bekleme yapmıyorlar. Artı hani madem savaşı artık kazandılar, Medine hemen 10 kilometre ileride, 15-20 kilometre, 15 kilometre belki yani yakın aslında. Medine'ye saldırıp Medine'yi yerle bir edebilirlerdi, Müslümanların kalesi olan. Nasıl olsa orduları artık hezimete uğramış. Medine'ye saldırın, yerle bir edin. Bir yerleri kalmasın, istikrar bulacakları, kaleleri kalmasın. Medine'ye de hücum etmiyorlar. Ve yolda acele bir şekilde gitmeleri, kaçmaları. Hamra'ul Esed'e kadar Aleyhisselatü Vesselam bir tane İslam ordusunu, biliyorsunuz hani Medine'ye çekildikten sonra ertesi güne Aleyhisselatü Vesselam bir daha orduyu alıyor ve bir daha yola çıkıyor. Onları kovalamak üzere. Hamra'ul Esed denen mıntıkaya kadar geliyor. Müşrikler onun haberini alınca hemen geri dönüyorlar. Normalde Medine'ye bir daha niyetlenip yola çıkarken bir daha toparlıyor. Ebu Sufyan yok diyor. Haydi Mekke'ye doğru gidelim. Savaşı yendikten sonra bir daha rezil olmayalım. Yeniliriz, bir şey olur, rezil oluruz. En iyisi kaçalım Medine'ye doğru, Mekke'ye doğru devam edelim. İşte oradan Mekke'ye devam etmeleri. Bu maddeler ışığında anlaşılıyor ki aslında savaşı kazanmadılar. Ama yani tarihte bu şekilde addediliyor. Yani işte Müslümanlar bu savaşı kaybettiler şeklinde. Burada da Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük bir başarısı, tabi Allah-u Teala'nın fazlı kereminden sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük bir başarısı, sahabenin samimiyeti, fedakarca yani sabretmeleri, savaşmaları, sebat göstermeleri, yani tamamıyla yok olmaktan, tamamıyla İslam ordusunun bitmesinden ne yapıyorlar? Kurtulmuş oluyorlar. Bu kadar inşallah, bu kadarla iktifa edelim. Gelecek derste Hamraul Esed'den biraz daha yani üzerinde duracağız. Oradan anlayacak bazı dersler var. Diğer inşallah savaştaki yöntemlerini aleyhissalatü vesselam öğrenmeye çalışacağız. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.